Ayrım 10. Işık taşı bir suskun nefer. Christian Jacques. Sayfa 127. 24. bölüm. Süvari temini Mehi tombul parmaklarıyla kendisini yüksek tep sosyetesinin önde gelen şahsiyetlerinden biri yapan ince altın kolyesini ovalıyordu. Bu nişan sayesinde bundan böyle en şaşalı gecelere davet edilecek ve gerçekten değerli kişilerin sırlarına vakıf olacaktı. Mehi Tanrı Amon'un zengin şehrinin gizli sahibi olmak için ağını yavaşça örecekti. İlk işi çatışma ve komplolardan kaçan, uzağı göremeyen, uysal ve küçük bir idareci olan Teb Belediye Başkanı'nı yerli yerinde bırakmaktı. Sonu olmayan bir mücadelede yıpranırken ön plana çıkan Mehi yavaş yavaş kontrolü ele almak üzere idarenin çeşitli bölümlerine arkadaşlarını yerleştirecekti. Aslında bakış açısı genişti ama bu Mehi'yi mutlu etmiyordu. En önemlisi hayran olduğu ve sahip olmak istediği hakikat meydanının sırrıydı. Işık taşı Mehi'nin eline geçtiğinde Firavunlardan da güçlü olacak ve Mısır'ı yönetebileceğini ileri sürecekti. İşte Mehi uzun zamandır sadece Firavun'un kullanımına sunulan bir sürü bilimsel buluşu sakladıkları için hakikat meydanı zanaatkarlarından kuşkulanıyordu. Bu tip ayrıcalıklar ortadan kalkmalıydı. Mısır yeni silahlarla dolanacak, düşmanlarını çiğneyecek ve Ramses'in beceremediği bir yayılma politikasına girişecekti. Mehi onun yerinde olsaydı Hititlerle barış yapmazdı. Onları yok etmek için düşmanın zayıflıklarından yararlanmalı ve yakın doğuyla Asya'ya hakim olabilecek güçlü ve modern bir ordu kurmalıydı. Firavun bu büyük fetih politikası yerine barışı tercih etmişti. Yüksek rütbeli subaylar Firavun tarafından kendilerine verilecek olan küçük kır evinde geçirecekleri emeklilikten başka bir şey düşünmüyorlardı. Böylesi bir düzensizlik ve kargaşa karşısında neye üzüleceğini bilemiyordu. Mehi'nin sakisi soğuk bir şey içmek ister misiniz diye sordu. Vahaların beyaz şarabından. Hizmetkar Mehi pahalı içkisini yudumlarken onu yellemeyi teklif etti. En iyi üzüm bağlarını bulmak kolay değildi ama Mehi ürününü saraya veren ve kendisine de küçük bir pay temin eden bir bağcıyı kolayca yoldan çıkarmıştı. En büyük hüner herkes hakkında tehlikeli bilgiler toplamak, zamanı gelince de onlara mantıklı yalanlar ilave ederek bunlardan faydalanmak değil miydi? İşte böylece Mehi kendinden daha nitelikli ama daha az becerikli birkaç genç subayın ayağını kaydırmayı başarmıştı. Teb'in merkezinde bulunan Mehi'nin muhteşem evinin kapıcısı Serketa Hanım sizi görmek istiyor diye bildirdi. Serketa Mehi'nin Teb'in en önemli defterdarı olan babasının sosyal konumu ve serveti yüzünden kendini evlenmek zorunda hissettiği biraz aptal nişanlısıydı. Ama Mehi'nin asıl beklediği o değildi. Yine de giriş katındaki kabul salonuna kadar indi. Sarıya boyanmış yüksek pencereleri ve abanoz ağacından lüks mobilyaları olan bu salonla gurur duyuyordu. Mehi, sevgilim, senin evde olmayacağından korkmuştum. Beni nasıl buldun? Yüzbaşı çok şişko demek istedi ama düşüncesini açıklamadı. Zira Serketa Hanım kilosunu saplantı haline getirmişti ama günlük pasta tüketimi de hiç azalmıyordu. Her zamankinden daha hoşsun sevgilim, yeşil elbisene hayran oldum, sana çok yakışmış.
Beğeneceğini biliyordum dedi salınarak.
Küçük bir sorun var, huysuz bir adamı ağırlamak zorundayım. Biraz bekleyip sonra da benimle akşam yemek yemeyi kabul eder misin?
Serketa'nın dudaklarında bön ama vaat dolu bir tebessüm belirdi.
Bu kadarını ummuyordum sevgilim.
Mehi sert bir şekilde onu kendine doğru çekti. Serketa itiraz etmedi. Büyük göğüsleri, sarıya boyalı gür saçları, açık mavi gözleri olan Serketa, kırıtmayı ve küçük kızlar gibi davranmayı seviyordu. Aslında Serketa sıkılıyordu. Genç kızlara düşkün dul babası sayesinde istediği kadar kapris yapabilir, hoşuna giden her şeyi satın alabilirdi. Zamanla varlığından o kadar usanmıştı ki sinirlerine iyi geleceğini düşündüğü her zevke başvurur olmuştu.
Bir süre şarap onu oyalamış ama yalnızlığını yok edememişti. Serketa annesi ve dadısı tarafından el üstünde tutulan, dış dünyadan korunan bir bebek olmak istiyordu. İlk kez bir davette Mehi'ye rastladığında onu şişman, kaba ve kasıntı bulmuş ama Mehi ona hiç bilmediği bir duyguyu, korkuyu sunmuştu. Mehi de Serketa'yı büyüleyen ve genç kadının ihtiyacı olan o hayvansı dürtü vardı. Mehi hırsını güçlükle zapt ediyordu. Her ne kadar yolunun üzerine çıkan herhangi birine arabasının tekerlekleri altında ezmeye hazır görünse de Serketa onunla evlenmeye karar vermişti. Belki Mehi ona yorgunluğunu giderecek bir ürperti verebilirdi. Mehi daha ne kadar nişanlı kalacağız diye sordu.
Bu sana bağlı sevgilim. Büyük Ramses'in huzurunda altın kolye nişanı aldığından beri babam seni Teb'in gelecekteki en saygın kişilerinden biri olarak görüyor.
Onu hayal kırıklığına uğratmak istemem.
Serketa Mehi'nin sağ kulağına hafifçe ısırıverdi.
Ya beni hazinem, beni de hayal kırıklığına uğratmayacaksın değil mi?
Korkma. Çiftin davranışından rahatsız olan kahya orada olduğunu göstermek için açık kapıya vurdu. Mehi ne var diye sordu.
Ziyaretçiniz geldi.
Beklemesini söyle ve kapıyı kapat.
Serketa gözleriyle subayı parçalıyordu.
O halde ne zaman evleneceğiz?
Mümkün olduğu kadar çabuk. Teb soylularının mutluluğumuza imreneceği büyük bir davet düzenleyeceğiz.
Bununla uğraşmamı ister misin?
Sen harikalar yaratırsın sevgilim.
Subay yakında karısı olacak Serketa'nın göğüslerini mıncıklayınca kadın zevkten inledi.
Babam evlilik sözleşmesine çok önem veriyor.
Ne sözleşmesi diye şaşırdı.
Mal varlığı yüzünden babam böyle istiyor. Bizim çok mutlu olacağımıza, birçok çocuğa sahip olacağımıza inanıyor. Ama yine de mal varlığını ayırmak için bir sözleşme yapmayı gerekli buluyor. Ne önemi var ki aşkın? Para ile duyguları birbirine karıştırmayalım. Beni okşamaya devam et.
Mehi yeniden sevişmeye başladı ama hevesi kırılmıştı. Bu haber tam bir felaketti. Zira Serketa'nın babasının parasına sahip olmak, iktidarı ele geçirmesinin en önemli aşamalarından biriydi.
Canı sıkılmış gibi aslanım, bu hukuki ayrıntı yüzünden değildir herhalde.
Hayır, tabii ki hayır. Sen burada oturacaksın değil mi?
Şayet Teb'e yerleşirsek evet, bu ev harika ve konumu iyi. Babam hemen borçlarını ödeyip seni ev sahibi yapmaya karar verdi.
Baban çok cömert, ona minnetimi nasıl göstereceğim?
Kızını aşktan delirterek.
Serketa Mehi'yi dudaklarından öptü.
Teb'in kırsal bölgesinde Orta Mısır'da ve Memphis'te büyük ve güzel villalarımız olacak. Bu da sadece başka bir ayrıntı ama bu mülkiyetler benim üstüme yapılacak.
Mehi ona bir savaşçı gibi saldırabilirdi ama Serketa onu çok arzuluyordu. Mehi de ziyaretçisini kabul etmek zorundaydı. Bu alçak darbeden sonra hala toparlanamamıştı. Subay uzun zamandır iki yüzlülüğün ve yalanın silah olduğunu, bu silahlar sayesinde tehlikeli durumları lehine çevirebileceğini anlamıştı. Kesin gözüken bir karşı saldırıya daha iyi hazırlanmak için durumu kabul etmiş ve yenilmiş gibi görünecekti. Serketa'nın babası Mehi yapısındaki bir adama gem vurabileceğini sanmakla ne kadar da yanılıyordu.
Affet beni, seni çok arzuluyorum ama bu randevu sahiden önemli.
Anlıyorum, evlilik hazırlıklarımızla uğraşacağım. Bu akşam yemekte buluşmak üzere.
25. Bölüm. Mehi geniş eviyle gurur duyuyordu. Dul kaldığı zaman büyük üzüntülere kapılan yaşlı bir tebli asili ikna ederek evini düşük fiyata almıştı. Askeri yönetimin de ona yüklü miktarda borç vermesi işini kolaylaştırmıştı. Ve müstakbel kayınpederinin yapmacık cömertliği sayesinde de eve öngördüğünden daha önce sahip olmuştu. Esasında Serketa'nın babası yüksek sosyeteye hiçbir mali sorunu olmayan, görünürde zengin bir damat takdim etmek istemişti. Oysa durumun perde arkasındaki tek hakimi yalnızca Mehi'ydi. Mehi bunu ona pahalıya ödetecekti.
Evin ilk iki katı rutubete karşı yüksek bir platform üzerine inşa edilmişti. Alt katta bir kahyanın sorumluluğunda olan hizmetçiler için ayrılmış odalar vardı. Mehi sadece kendi fırıncısının yaptığı ekmeği yer, çamaşırcısı tarafından büyük özenle yıkanıp temizlenmiş çamaşırları giyerdi. Katlara çıkan merdiven başlarında her zaman taze çiçeklerin olduğu vazolar bulunurdu. İlk katta misafir odaları, ikinci katta ev sahibinin çalışma odası, diğer odalar, banyo ve oturma odası yer alıyordu. Subay kirli suların boşaltılması için bir boru sistemi döşetmişti ve firavunun sarayına denk bir konfor yaşıyordu. Mehi toprak ve bahçeden nefret ederdi. Onlarla uğraşacak yeterince köylü vardı. Onun gibi kaliteli biri daha iyisine layıktı ve sadece Teb gibi büyük bir şehrin merkezinde bu isme layık bir ikametgah olabilirdi. Yüksek tavanlı misafir odasına girdiğinde sağlam havalandırma sistemi sayesinde yazın bile serin olan odanın nedendi huzur verici olduğunu hissetti. Sıcaktan daha beter ne olabilirdi? Görüşmek istediği adam rengarenk kumaşla kaplı bir koltukta oturmaktaydı. Mavi bir küpün içinden hoş kokulu su alarak el ve ayaklarını yıkamıştı.
''Hoş geldin doktor, evimi nasıl buldun?''
Hayranlık verici yüzbaşı Mehi, daha güzelini görmedim. Doktor kısa boylu, tıknaz ve sakallıydı. Siyah gözleri sert ve kızıl tüylerle kaplı kurnaz yüzüne canlılık veriyordu. Çok kısa olan bacaklarıyla hantal bir görünümü olsa da düşmanını vuracağı zaman bir yılan kadar canlı ve kıvrak olabiliyordu. Yunanlı bir matematikçi ve İranlı bir kimyagerin oğlu olan Dakter, Memphis'te doğmuş ve çok genç yaşlarda bilimsel araştırmalara duyduğu ilgiyle adından söz ettirmişti. Bütün ahlaki kavramlardan yoksun olan öğrenci, diğerlerinin fikirlerini çalarak asgari çaba göstermenin dev adımlarla ilerlemesine yardımcı olacağını anlamıştı. Ama bu onu sadece büyük emeline ulaştıracak bir stratejiydi. Amacı Mısır'ı insanın tabiata hükmetmesini sağlayacak bir bilimin, boş inançlardan arınmış, katıksız bir bilimin odak noktası haline getirmekti. Teb Belediye Başkanı'nın himayesinde çağının bilimlerinin gizemli yanlarını çözmeye çalışıyordu. Daha önce de teknisyenlik ve mucitlik yetenekleri sayesinde Memphis Belediye Başkanı'nın vazgeçemediği kişi olmuştu. Nil Nehri'nin yükselmesiyle ilgili yaptığı tahmini hesaplar parlak bulunmuş, gezegenleri inceleme metodunu geliştirmişti. Bütün bunlar önemsizdi. Asıl yarın Mısır'ı ölgünlüğünden ve yıpranmış geleneklerinden kurtararak yeni bir dünya görüşü benimsetmeye çalışacak ve böylece ülkeyi yükselme yoluna sokacaktı. Böylesine zengin ve güçlü bir ülke eski inançlarından vazgeçerse nelere kadir olmazdı ki?
Altın kolye nişanı almanızdan ötürü sizi tebrik ederim yüzbaşı. Bu hak ettiğiniz ödül sizi fikirlerine daha çok değer verilen önemli bir kişi yapacak.
Seninkiler kadar değil, Doktor Teb Belediye Başkanı'nın senin öğütlerinden vazgeçemediğini duydum.
Abartılmış ama aklı başında bir adam ve geçmişle uğraşacağına o da benimle geleceğe önem veriyor.
Bir de fikirlerinin yüksek şahsiyetleri rahatsız ettiğini duydum.
Doktor gür sakalını okşadı. İnkar etmek zor yüzbaşı. Karnağın başpapazı ve emrindeki uzmanlar araştırmalarımı hiç tasvip etmiyorlar. Ama onlardan korkmuyorum.
Kendinden emin görünüyorsun.
Düşmanlarım yakında Nil'den daha güçlü bir akıntıyla sürüklenip gidecekler. Bu akıntı da insanoğlunun doğasındaki meraktır. Hepimizin bilgilenmeye ihtiyacı var. İşte ben bu ihtiyaca katkıda bulunuyorum. Böylesine geleneklere bağlı bir ülkede yolumuz uzun görünüyor. Ama bununla beraber zaman hem de çok zaman kazanmak mümkün.
Ne şekilde?
Hakikat meydanının sırlarını ele geçirerek.
Mehi heyecanını gizlemek için bir yudum beyaz şarap içti. Kavrama gücü yüksek olan bu müttefike yardım edecek miydi?
Seni anlayamıyorum. Orada sadece inşaatçılar çalışmıyor mu?
Doktor alnını kokulu mendille ıslattı. Ben de uzun bir süre buna inandım ama yanılmışım. Sadece sıra dışı ve olağanüstü yetenekli zanaatkârları toplamakla kalmıyor, bir de hayatın sırlarını haksız yere elinde tutuyor.
Sırlarını mı? Ne çeşit sır?
Büyük konuşmayayım ama sırlar ebedi hayatla ilgili. Hakikat meydanı loncası, Firavun'un yeniden dirilmesiyle ilgili evi hazırlamakla yükümlü değil mi? Sezilerime göre bazı üyeler arpayı altına çevirmenin yolunu biliyorlar. Dipnot: arpayı altına çevirmek simyanın en eski ifadesidir. Daha sonra kurşunu altına çevirmek halini almıştır. Diğer mucizeleri hesaba katmıyorum.
Sırlarını çözmeyi denedin mi?
Birçok kez yüzbaşıma başaramadım. Hakikat meydanı sadece Firavun'a ve vezire bağlı. Yönetim her ziyaret başvuruma olumsuz cevap verdi. Bununla beraber yönetimde çok arkadaşım var ama bu köye yaklaşılmıyor.
Güvenli bir konumdasın değil mi?
Aynı konuşmayı birçok kez yaptım ve benimle alay ettiler.
Bana iletilenler de bunlar ama senin ağzından duymak istedim. Zira ben seni ciddiye alıyorum.
Doktor şaşırdı. Beni şımartıyorsunuz yüzbaşı. Ama bana niçin inanıyorsunuz ki?
Çünkü hakikat meydanı benim de en önemli saplantılarımdan biri. Ben de senin gibi bu köyün yüksek duvarlarının ardında ne saklandığını öğrenmeye çalıştım. Ama hiçbir sonuca ulaşamadım. Böylesine iyi saklanan bir sır çok önemli olmalı.
Çıkardığınız sonuç harika yüzbaşı. Mehi gözlerini misafirine dikti.
Hayır, herhangi bir sonuç çıkarmadım.
Ne? Bundan ne anlamalıyım?
Hakikat meydanının sırrını gördüm.
Bilgin ayağa kalktı, elleri titriyordu. Nedir?
O kadar sabırsız olma. Sana var olan gerçeği sunuyorum. Onu elde edip yararlanmamız için bana yardım etmelisin. Bir anlaşma yapmaya hazır mısın?
26. Bölüm. Dakter'in küçük siyah gözleri yüzbaşı Mehi'nin niyetini en ince ayrıntısına kadar anlayacak denli parlak ve cap canlıydı.
Bir anlaşma mı dediniz? Ne tür bir anlaşma?
Sen çok iyi bir bilim adamısın ama araştırmaların hakikat meydanının aşılamaz duvarlarında takılıyor. Şahsi nedenlerden dolayı eski çağlardan kalma bu kuruluşu yıkmak için harekete geçmeye karar verdim. Ama önce hazinelerini ve gizli bilgilerini elde etmek lazım. Bunu başarmak için kuvvetlerimizi birleştirelim.
Bilgin şaşırmış göründü Mehi. Zeki ve yeteneklisin diye devam etti ama maddi olanakların yok. Yakında Teb'in en büyük servetine konacağım. Onu nüfuzumu yaymak için kullanmayı planlıyorum.
Sanırım orduda çok yüksek bir mevki hedefliyorsunuz.
Doğru bildin ama bu sadece bir aşama. Mısır yaşlı ve hasta. Dakter, işte uzun süredir geleceği göremeyen ve iyi kararlar almaktan aciz, bunamış zorba bir hükümdar olan Büyük Ramses tarafından idare ediliyor. Bu çok uzun hükümdarlık ülkeyi tehlikeli bir durağanlığa mahkum ediyor.
Yüzbaşı Meyyid'in misafiri sarardı.
Siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz.
Aklı başında biriyim ve yüksek görevlerde hak iddia eden biri için bu kaçınılmaz bir niteliktir.
Büyük Ramses tek başına bir abidedir. Hakkında en ufak bir eleştiri duymadım. Barış çağı onun sayesinde başlamadı mı?
O çağ Mısır'ın hazır olmadığı yeni savaşların sadece başlangıcıdır. Büyük Ramses yakında yok olacak ve kimse onun yerini tutamayacak. Onunla beraber zaman aşımına uğrayıp geçerliliği kalmamış bir kültür sönecek. Ben bunu anladım. Sen de doktor. Fikirlerini geliştirmekle meşgul ol. Ben de kuruluşları üstleneyim. İşte anlaşmamızın temeli bu. Mısır'ın asıl gücünü meydana getiren önemli çevrelerin sahibi olmalıyız. İlk sırada hakikat meydanı geliyor.
Orduyu, polisi unutuyorsunuz.
Tekrar ediyorum, onlarla ben ilgilenirim. Firavun'un serveti kontrol altına alabileceğim seçkin kişilerden gelmiyor. Bu servetin temeli hem ebedi istirahatgâh inşa eden hem de ona bol miktarda altın sağlayan zanaatkârların gizemli ilmi.
Doktor heyecana kapılmıştı.
Hakikat meydanı hakkında çok şey biliyorsunuz.
Gördüklerim sahip oldukları ilmin yayılması konusunda yanılmadığımızın kanıtıdır.
Bana daha fazlasını anlatmayacaksınız değil mi?
Müttefikim olmayı kabul ediyor musun?
Bu tehlikeli yüzbaşı, çok tehlikeli.
Doğru. Çok temkinli ve kararlı ilerlemek zorundayız. Eğer cesaretin yoksa vazgeç.
Eğer doktor bu işe girmeseydi, Mehi onu yok edecekti. Planlarının bir kısmını açıkladığı bir adımı hayatta bırakamazdı. Bilgin tereddüt etti. Mehi ona tehlikeli bir yola saparak en çılgın rüyalarını gerçekleştirme fırsatını veriyordu. Doktor önceliği bilime verirken devletin ve ordunun böylesine bir kargaşaya ilgisiz kalmayacaklarını unutmuştu. Mehi'nin gülümseyişi ve kibar tavırları ardında cani bir ruhu vardı. Aslında doktora seçim hakkı tanımıyordu. Ya hiç düşünmeden kabul edecek ya da yok olacaktı.
Kabul ediyorum yüzbaşı, kuvvetimizi ve irademizi birleştirelim.
Subayın ay gibi solgun yüzü parladı.
Bu büyük bir an doktor, bizim sayemizde Mısır'ın bir geleceği olacak. Ramses'in 5. saltanat yılından kalma şarabı içerek anlaşmamızı onaylayalım.
Üzgünüm, ben sadece su içerim.
Böyle olağanüstü bir olayda bile mi?
Her durumda zihnimi açık tutmayı yeğlerim.
İradeli insanları severim. Yarından itibaren Teb ordusunun faaliyetlerini artıran bir plan teklif etmek üzere bir dizi resmi ziyarette bulunacağım. Kabul ettirmekle hiç zorluk çekmeyecek ve böylece terfi edeceğim. Evlendikten sonra birçok önemli kişinin saygısı ve sevgisini kazanacağım ve yavaş yavaş yönetici makamlara sızıp vazgeçilmez bir kişi olacağım.
Benim tek amacım, diye belirtti doktor, Teb Merkez Laboratuvarı'nın şef yardımcısı olarak atanmak.
Müstakbel kayınpederimin tek bir sözüyle oraya atanırsın. Kontrolü tamamen eline almak için bir süre geçmesini beklemelisin.
Şimdiye kadar kabul edilmeyen araştırmalarıma başlamak ve yeni teknikler kullanmak için önemli bir basamak olacak bu.
Mehi hemen emrindeki kişilerin yenilmemesi için yeni silahlar imal edilmesi gerektiğini düşündü. Subay şöyle buyurdu.
Yalanı gerçekten ayırt etmek için hakikat meydanında durum saptaması yapmamız gerekiyor. Firavun tarafından atanan tecrübeli bir katibin köyün yönetiminden sorumlu olduğunu biliyoruz. Ramose yıllarca bu görevi sürdürdü. Hiç kimse bu görev hakkında ondan tek bir kelime alamadı. Halefi resmi belgeleri imzaladığı için sadece adının Kentir olduğunu biliyorum. Bu şahıs hakkında azami bilgi toplamamız lazım. Düzenbaz ise cezalandırırız.
Lonca'nın gerçek patronu oysa tabii, dedi Bilgin.
Muhakkak bir veya birçok ustabaşı vardır ve bir hiyerarşi mevcuttur. Yöneticilerin isimlerini ve görevlerini öğrenmek gerekecek.
Sanatkarlar kuşkusuz konuşmayacaklar ama yardımcılar için aynı şey söz konusu olamaz.
Yanılmıyorsam onlar köye girmiyorlar.
Doğru yüzbaşı, ama bazı olaylara şahit oluyorlar.
Su, yiyecek ve giysi getirdiklerini biliyorum ama bu neye yarar?
Doktor memnun bir şekilde gülümsedi.
Bu çeşitli ürünleri inceleyerek Lonca'nın yaşam standardı ve üyelerinin yaklaşık sayısı hakkında bir bilgi edinebiliriz.
İlginç, diye kabul etti Mehi. Bilgi verecek kişiler edindin mi?
Bir tek kişi, kirli çamaşırları daha çabuk temizleyebilmesi için kendisine mucizevi bir toz verdiğim bir çamaşırcı. Sadece bir başlangıç. Parayla başka dayanaklar da elde edeceğiz. Çamaşırcı bana Lonca hayatındaki olağanüstü bir olaydan bahsetmişti.
Doktor Mehi'nin tükürüğünü yutmasını bekledi.
Uzun süredir yeni bir zanaatkar kabul edilmemişti, diye devam etti. Oysa Suskun Nefer isimli bir delikanlı hakikat meydanının kabul heyeti tarafından güvenilir bulundu. Şaşırtıcı olan büyüdüğü yeri terk edip yıllarca süren bir yolculuktan sonra tekrar buraya gelmesi.
Gerçekten tuhaf, kendinde beğenmediği bir şey mi var acaba?
Onu biz keşfedeceğiz. Üstelik dışarıdan gelen ve muhtemelen zengin bir tebliğin kızı olan bir kadın da geldi.
Evliler mi?
Doğrulanması gereken başka bir nokta.
Mehi hakikat meydanını zor duruma düşürüp yöneticilerini korunaklı yerlerinden çıkmaya zorlamak için birçok taktik düşündü. Köyün duvarları bir kez çatlamaya görsün. Çökmekte gecikmezdi.
Sevgili doktor, ilk görüşmemizin bu kadar olumlu geçeceğini düşünmüyordum.
Ben de yüzbaşı.
Görevimiz zor ve ben sabır gibi bir erdeme sahip değilim. Ama yine de sabırlı olmaya çalışmalıyız. Şimdi işe koyulalım.
10. ayrımın sonu. Sayfa 140.